Ayrım 10.
Yazar hastalar sık sık bunu okuyarak benim hakkımda çok şey öğreneceksiniz diyerek kendi yazdıkları uzun kitap müsveddelerini verirlerdi. Bu öneri hiçbir zaman geçerli olmamıştır. Hasta aynı malzemeyi çok daha kısa süre içinde zaten sözel olarak verebilirdi. Ayrıca yazı hakkındaki fikrimi dürüstçe ifade etmemi de istemezlerdi. Ben genellikle hastaya nesnel bir yorumda bulunamayacak kadar önemli görünürdüm. Görünüşe göre başka bir şey arıyorlar, kabulümü ya da hayranlığımı ve bir terapistin bu gereksinime karşılık vermek için uzun saatlerini bir müsveddeye okuyarak geçirmekten çok daha doğrudan ve etkili yolları vardır. Bu tür ricaları geri çevirmek için genellikle daha zarif yollar ararım veya çoğunlukla kabul eder, müsveddeyi hızla tararım. Kişisel okuma zamanıma değer verir ve korurum. Ama Ayrı'nın bana verdiği makaleyi okumaya başladığımda bunun büyük bir yük olduğunu hissetmedim. Yalnızca zevkine değil, zihninin berraklığına da hayrandım ve eğer makalenin içinde bulunduğumuz çıkmaz için bir anahtar taşıdığına inanıyorsa, ona ayrılacak zamanın iyi geçirilmiş olacağından emindim. Kuşkusuz daha doğrudan bir iletişimi tercih ederdim fakat Ayrı'nın dolambaçlı ve çoğunlukla şiirsel seyir tarzına karşı alıcı olmayı öğrenmiştim. Bu annesinden öğrendiği bir dildi. Orta Batı'da küçük bir lisede fen bilimleri öğreten mantık timsali babasının tersine bir ressam olan annesi hep gizli kapaklı konuşurdu. Örneğin iyi günlerde annesi, "Sanırım mavi beyaz vazoya birkaç iris koyacağım," derdi ve her sabah Ayrı'nın yatağındaki bebekleri diziş tarzıyla ruh halini ifade ediyordu. Makale Brodowski'nin Robert Frost'un İçeri Gel adlı şiirinin ilk iki dörtlüğünün analiziyle başlıyordu. Ormanın kenarına yaklaşırken ardıç kuşu şarkı söyler. Dinle. Eğer dışarıda alaca karanlık varsa içerisi karanlıktır. Ormanın içi bir kuş için fazla karanlık. Rüzgarın el çabukluğuyla tüneyini geceye hazırlamak için hala şarkı söyleyebilse de. İçeri Gel'in sevimli ve basit bir doğa şiiri olduğunu düşünmüşümdür hep. Ergenlik çağındayken ezberlemiştim ve Washington DC'de Old Soldiers Home'dan bisikletle geçerken sesli olarak tekrarlardım ama burada mükemmel bir dize dize, sözcük sözcük analizle Brodsky şiirinin daha karanlık bir anlam taşıdığını gösteriyordu. Örneğin ilk dörtlükte ardıç kuşunun, şairin ozanın kendisi, ormanın kenarına gelişinde ve iç bölgeyi seyredişinde kötü bir şey vardı. Ve ikinci dörtlük, lirik bir düzenlemeden çok daha ötesi gibi görünmüyor mu? Gerçekten şair, rüzgarın el çabukluğuyla tüneyini geceye hazırlamak için, ormanın şair için çok karanlık olduğunu söylerken ne demek istemektedir? Rüzgarın el çabukluğu, dini bir ayinden mi söz etmektedir? Belki de son ayinden. Frost, çok geç olduğu, lanetle cezalandırıldığı için mi matem tutmaktadır? Ve gerçekten daha sonraki dörtlükler bu görüşü doğrulamaktadır. Kısacası Brodsky yalnızca şiirin karanlık bir şiir olduğu konusunda değil, Frost'un pek çoklarının fark ettiğinden çok daha karanlık bir şair olduğu konusunda da etkileyici bir savunma yapmıştı. Büyülenmiştim. Bu tartışma, neden bu şiirin beni gençliğimde Frost'un diğer aldatıcı biçimde basit çalışmaları gibi etkisi altına aldığını gösteriyordu. Ama Ayrı'nınla bağlantısı neydi? Terapide vaat ettiği anahtar neydi? Okumaya devam ettim. Brodsky daha sonra uzun, anlatı tarzında bir şiirin analizine geçmişti. Korkutucu bir pastoral şiir olan Evdeki Cenaze. Şiir küçük bir çiftlik evindeki trabzanlı merdivenlerde çiftçi ile karısı arasında geçen bir sohbet, bir hareketler dizisi, bir baleydi. Kuşkusuz hemen Ayrı'nın Orta Batı'da bir çiftlikte yaşayan anne babası ve Ayrı'nın neredeyse 30 yıl önce Eran'ın ölüm haberini veren telefona cevap vermek için indiği trabzanlı merdivenler geldi aklıma. Şiir şöyle başlıyordu. Kadını merdivenlerin başında gördü. Kadın kendisini görmeden aşağıya doğru inmeye başladığında korkuyla omzundan geriye doğru bakıyordu. Çiftçi, "Gördüğün nedir hep yukarı bakarak?" diye sorarak karısına yaklaşır. Karısı korkudan dehşete kapılsa ve cevap vermeyi reddetse de adamın kendi gördüğü şeyi asla görmeyeceğine yürekten inanmaktadır ve merdivenlerin tepesine çıkmasına izin verir. Adam üst kata çıkarak karısının neye bakmakta olduğunu keşfeder. Daha önce fark etmemiş olduğuna şaşırmıştır. İnsanlarımın bulunduğu küçük mezarlık. O kadar küçük ki pencere hepsini içeri alıyor. Bir yatak odasından daha büyük değil, öyle değil mi? Üç kayrak taşı ve bir mermer var. Boylu boyunca yüklenmiş küçük musalla taşları orada gün ışığında. Yan tarafta. Onlara önem vermiyoruz. Ama anlıyorum, taşlar değil. Ama çocuğun toprak yığını. Yapma. "Yapma, yapma," diye ağladı kadın. Kadın bunu söyleyerek adamın yanından geçer, alt kata iner ve korkutucu bir bakışla adama döner, sonra ön kapıya yönelir. Şaşıran adam sorar, "Bir erkek kaybettiği çocuğunun ölümünden söz edemez mi?" "Sen edemezsin," diye cevap verir kadın. "Belki de hiçbir erkek edemez," diye ekleyip şapkasına uzanır. Kadının yasını paylaşmasına izin verilmesini isteyen çiftçi şu talihsiz sözlerle devam eder. "Ama biraz aşırıya kaçtığını düşünüyorum. Düşünmeme yol açan nedir? Anne olarak ilk çocuğunu kaybedişinin, aşkımıza rağmen teselli bulamayacağım, sanıyor musun ki onun ruhu huzura kavuşur?" Karısı kayıtsız kalınca, "Tanrım ne kadın, ve iş bu noktaya geldi, bir erkek kendi çocuğunun ölümünden söz edemiyor." Karısı, onun nasıl konuşacağını bilmediğini, duyguları olmadığını söyleyerek cevap verir. Adam hızlı hareketlerle oğlunun mezarını kazarken çakıl taşlarını havaya sıçratışını pencereden seyretmiştir ve kazmayı bitirdikten sonra mutfağa girmiştir adam. Kadın şunları hatırlar. Ayakkabılarında oğlunun taze mezarının toprağıyla lekelenmişken burada oturup günlük işlerinden söz edebildin. Kazmayı antredeki duvara dayadığını görmüştüm. Karısı yasanın bu şekilde tedavi edilmeyeceğinde ısrar eder. Hafife alınarak bertaraf da edilemeyecektir. Hayır, insan ölümcül hasta olduğu zaman kişi yalnızdır ve yalnız ölür. Arkadaşlar mezara kadar takip etme yapmacıklığını gösterir ama kişi mezara girmeden onların aklı başka yere çevrilmiştir. Ve hayata, yaşayan insanlara ve anladıkları şeylere dönmenin tadını çıkarırlar. Ama dünya kötüdür. Eğer değiştirebilirsem diye yas tutmayacağım. Tutmayacağım, tutmayacağım. Koca bu sözleri söylediği için karısının kendini daha iyi hissedeceğini bildiği için büyüklük taslayarak cevap verir. Yasa sona erdirmenin zamanının geldiğini ileri sürer. Senin yüreğin bu işi bıraktı. Neden sürdürüyorsun? Şiir kadının oradan ayrılmak için kapıyı açmasıyla sona erer. Kocası onu durdurmaya çalışır. Nereye gideceksin? Önce bunu söyle bana. Seni takip edecek ve zorla buraya getireceğim. Bunu yapacağım. Büyülenerek şiiri baştan aşağı okudum ve sonunda kendi kendime okuma nedenimi hatırlattım. Irene'in iç hayatına ait nasıl bir anahtar vardı burada. Önce Irene'in ilk rüyasını düşündüm. Daha modern olanı anlayabilmek için ilk metni okumasının gerektiği rüyayı. Görünüşe göre Irene'in abisinin ölümü konusunda yapacak daha çok işimiz vardı. Ben yalnızca onun ölümünün bir domino gibi diğer kayıpları da başlattığını öğrenmiştim. Evi asla aynı olmamıştı bir daha. Annesi oğlunun ölümünün etkisinden hiç kurtulamamış ve depresyondan hiç çıkmamıştı. Anne babasının ilişkisi bir daha asla uyumlu olmamıştı. Belki de şiir, abisinin ölümünden sonra Irene'in evinde yaşananların, özellikle her ikisi de kayıplarıyla tamamen farklı yönlerde başa çıkmaya çalışırken yaşanan ebeveyn çatışmasının çarpıcı bir portresini oluşturmuştu. Bu durum çocuğun ölümünden sonra hiç nadir değildir. Karı koca farklı tarzlarda yas tutarlar. Cinsiyet stereotiplerini belirgin biçimde takip ederler. Kadın genellikle açık ve duygusal bir biçimde yas tutar, erkek ise yasla bastırma ve aktif oyalanmayla başa çıkar. Birçok çift için bu iki kalıp birbiriyle aktif bir şekilde ters düşer. Çocuklarının ölümünden sonra bu kadar çok çiftin ayrılmasının nedeni kesinlikle budur. Irene'in Frost'un evdeki cenazesindeki diğer imgelerle bağlantısını düşündüm. Mezarlık alanının değişen görüntüsü mükemmel bir metafordu. Çiftçiye göre hem yatak odası kadar genişti hem de o kadar küçüktü ki pencere çerçevesine sığabiliyordu. Anneye göre ise o kadar genişti ki başka hiçbir şey göremiyordu. Ve pencereler. Irene pencerelere çekiliyordu. Hayatımı yüksek bir apartmanın penceresinden dışarı bakarak geçirmek isterdim demişti bir keresinde. Ya da hayatımı sonsuza dek pencereden okyanusa bakmayla çatı katındaki terasta yürüyüş yapma arasında bölüştürebileceğim. Deniz kenarında geniş bir Victoria stili eve taşınmayı hayal ediyordu. Çiftçinin karısının mezarı kısaca ziyaret ettikten sonra hemen günlük hayatlarına geri dönen arkadaşlarına karşı hissettiği burukluk, Irene'in terapisinde de tanıdık bir temaydı. Irene bir keresinde bu noktayı daha canlı hale getirmek için Peter Bruegel'ın İkarus'un Düşüşü adlı tablosunu getirmişti. Şu köylülere bak demişti. Gökyüzünden düşen bu çocuğa aldırmadan çalışmaya devam ediyorlar. Oda'nın resmi şiirsel bir biçimde tasvirinde getirmişti. Bruegel'ın İkarus'un da örneğin her şey nasıl oldukça telaşsız bir biçimde felaketten geri dönüyor. Saban süren şapırtıyı koy verilen çığlığı duymuş olabilir ama bu onun için önemli bir başarısızlık değildi. Güneş yeşil suda kaybolan beyaz bacakların üzerinde olduğu gibi parlıyor. Şaşırtıcı bir şey. Gökyüzünden düşen çocuğu görmüş olabilen pahalı, zarif geminin gidecek bir yeri vardı. Ve sakin bir şekilde yelken açtı. Irene'in Frost'un evdeki cenazesinde ilgilendiği diğer konular nelerdi? Annenin yasa tutunması ve babanın gerçekçiliği ve annenin bırakmayışına karşı duyduğu sabırsızlık. Ailesini böyle tarif ettiğini duymuştum. Ama bu gözlemler ne kadar canlı ve bilgi verici olsa da Irene'in benim makaleyi okumama neden bu kadar önem verdiğini yeterince açıklamıyordu. Terapide ters giden şeyin anahtarı. Bunlar onun sözleriydi, onun vaadi. Düş kırıklığına uğradığımı hissettim. Belki de ona fazla değer verdim diye düşündüm. İlk kez hedefi şaşırmıştı. Sonraki seansımızda Irene ofise girdi ve her zamanki gibi bana bakmadan önümden geçip koltuğuna oturdu. İyice yerleşip çantasını yanına yere koyduktan sonra her zaman yaptığı gibi sessizlik içinde birkaç dakika pencereden dışarı bakmak yerine hemen bana dönüp sordu. Makaleyi okudun mu? Evet okudum. Harika bir şeydi. Bana verdiğin için teşekkür ederim. Ve diye kurcalamaya devam etti. Ve çok ilgi çekiciydi. Ellen'in ölümünden sonra anne babanın hayatını anlattın. Ama şehir büyük bir yoğunlukla anlamamı sağladı. Şimdi neden bir daha asla onların yanına dönmediğini ve annenin tarzıyla babasıyla mücadelesiyle ne kadar yakından özdeşleştiğini çok daha açık bir şekilde anladım. Devam edemedim. Yüzünde gitgide artan inanamazlık beni dondurdu. Yüzündeki şaşkın ifade kendi sınıfına kadar nasıl gelebildiğine bile inanamadığı man kafalı bir öğrencisinin yüzüne bakan öğretmeninkine benziyordu. Sonunda sakalı dişlerinin arasında tısladı. Şehirdeki çiftçi ve karısı annem ve babam değil. Biziz, sen ve ben. Durakladı, kendini toparladı ve bir dakika sonra daha yumuşak bir sesle devam etti. Yani anne babamın özelliklerini taşıyor olabilirler ama esas olarak çiftçi ve karısı bu odadaki sen ve benim. Başım dönüyordu. Elbette, elbette. Birdenbire evdeki cenazenin her satırı yeni bir anlam kazandı. Çılgınca mücadele ettim. Zihnim hiç bu kadar hızlı çalışmamıştı. Yani eve çamurlu kazmayı getiren benim. Irene hızla başını salladı. Ve çamurlu, mezar lekeli ayakkabılarıyla mutfağa giren de benim. Irene yine başını salladı. Bu kez kaba bir şekilde değil. Belki çabuk toparlanmam beni kurtarabilirdi. Ve yasa tutunduğun için seni azarlayan da benim. Hatırası şu ana kadar tatmin olmuş olması gerekirken neden buna devam ediyorsun diyerek aşırı gittiğini söyleyen. Mezarı hızla kazdığı için çakıl taşlarını havada uçuşturan da benim. Sözleri sürekli olarak gücendiren kişi de benim. Ve kendisini senin ve yasının arasına sokmaya çalışan da benim. Ve seni kapıda durdurup yas ilacını boğazından aşağı zorla indiren de kesinlikle benim. Yaşlar gözlerinde birikip yanaklarından süzülürken Irene başını salladı. 3 yıllık keder boyunca karşımda ilk defa ağlıyordu. Ona bir mendil uzattım, kendim için de bir tane aldım. Elime doğru uzandı, yine birlikteydik. Nasıl bu kadar uzaklaşmıştık birbirimizden? Geriye dönüp baktığımda temel duyarlılık çatışmamız olduğunu görebiliyordum. Ben varoluşçu bir rasyonalist, o yas tutan bir romantik. Belki de aradaki açıklık kaçınılmazdı. Belki trajediyle başa çıkma tarzımız yapı gereği birbirine zıttı. İnsan hayatın zalim varoluşsal gerçekleriyle en iyi nasıl yüzleşebilirdi? Gerçekte Irene'in eşit derecede hoş olmayan iki strateji olduğunu düşündüğüne inanıyordum. Bir tür inkar şekli benimsemek veya katlanılamaz endişeli farkındalıkla yaşamak. Cervantes ölümsüz Don'un sorusuyla bu ikilemi seslendirmiyor muydu? Hangisini seçeceksin? Akıllı delilik mi yoksa aptalca akıllılık mı? Terapötik yaklaşımımı güçlü bir şekilde etkileyen bir ön yargım var. Hiçbir zaman farkındalığın deliliğe götürdüğüne inanmadım. Ya da inkarın akıllılığa. İnkarı uzun bir süredir bir düşman olarak görüyorum ve terapimde ve özel yaşantımda olası olduğunda meydan okuyorum ona. Yalnızca görüşümü daraltıp küçüklük ve bağımlılığı destekleyen bütün kişisel yanılsamalardan kurtulmaya çalışmakla kalmıyor, hastalarımı da aynısını yapmaları için cesaretlendiriyorum. Kişinin varoluşsal durumuyla dürüst bir biçimde yüzleşmesinin, korku uyandırsa ve kişiyi ürpertse de sonunda iyileştirici ve zenginleştirici olduğuna da inanıyorum. Böylelikle psikoterapi yaklaşımım Thomas Hardy'nin yorumuyla özetlenebilir. Eğer daha iyiye giden bir yol varsa mutlak en kötüye bakıştan geçmektedir. Bu yüzden terapinin en başından beri Irene'le mantığın sesiyle konuştum. Kocasının ölümünü çevreleyen ve takip eden olayların provasını benimle yapması için ona cesaret verdim. Ölümünü nasıl haber alacaksın? Öldüğünde onun yanında olacak mısın? neler hissedeceksin, kimi arayacaksın? Ve aynı şekilde cenazesinin provasını da yaptık. Cenazeye katılacağıma ve eğer arkadaşları mezarlığın başında fazla oyalanmazlarsa bunu benim için yapacağıma dair söz verdirdim. Eğer diğerleri onun ölümle ilgili korkunç düşüncelerini öğrenmeye korkuyorlarsa, bu düşünceleri bana anlatması için cesaret verecektim ona. Kabuslarındaki korkuya almaya çalışacaktım ondan. Ne zaman mantık dışı alanlara girse ona karşı çıkmaya hazırdım. Örneğin başka erkeklerle eğlenmekten dolayı duyduğu suçluluğu alalım. Her türlü hayat zevkini Jack'i aldatma olarak görüyordu. Bir erkekle birlikte sahile ya da Jack'le daha önce gittiği bir restorana gitse aşklarının özelliğini ihlal ederek onu aldattığını hissediyordu. Diğer taraftan yeni bir yere gitmek hayatta kalma suçluluğunu da getiriyordu. Jack ölmüşken ben neden hayattayım ve yeni deneyimlerin tadını çıkarıyorum. Yeterince iyi bir eş olmadığı için bile suçluluk duyuyordu. Psikoterapinin sonucu olarak pek çok değişiklik yaşadı. Daha yumuşak, daha düşünceli ve duygulu hale geldi. Bir başka erkeğe kendimden daha fazla şey verebilmem Jack için ne büyük haksızlık diyordu. Bu tür ifadeleri tekrar tekrar çürütüyordum. Jack şimdi nerede diye sorduğumda hep şöyle cevap veriyordu. Hiçbir yerde, yalnızca anılarda. Onun ve diğerlerinin anılarında. Dini inançları yoktu ve hiçbir zaman bilincin sürekliliği veya bir diğer sonraki hayat şeklini ileri süremezdi. Bu yüzden mantıkla canından bezdiriyordum onu. Eğer bilinçli değilse ve senin hareketlerini gözleyemiyorsa, o halde bir başka erkekle olman onu nasıl incitebilir ki? Üstelik Jack'in ölümünden önce mutlu olması ve yeniden evlenmesini ne kadar istediğini açıkça belirttiğini hatırlattım. Senin ya da kızının böylesine kederli olmanızı ister miydi? Bilinci hala var olsa bile aldatıldığını hissetmezdi. Kendini toparlamana sevinirdi ve her iki şekilde de Jack'in bilinci hayatta kalsın ya da kalmasın, haksızlık ya da aldatma gibi kavramların bir anlamı yok diye bitirirdim sözlerimi. Irene bazen Jack'in hayatta olduğuna dair canlı rüyalar görürdü. Yaz sırasında yaygın görünen bir olgudur bu ve uyandığında bunun yalnızca bir rüya olduğunu fark ederdi. Diğer zamanlarda Jack'in dışarılarda bir yerde acı çekiyor olması yüzünden kederle ağlardı. Bazen onun mezarını ziyaret ettiğinde soğuk bir tabutta kilitli kalmasına dair berbat bir düşünceyle ağlardı. Buzdolabını açıp gözleri kocaman açık olup kendisine bakan minyatür Jack'le karşılaştığına dair rüyalar görürdü. Metodik olarak ve amansızca orada olmadığı, artık bilinçli bir varlık olmadığına dair inancını hatırlatırdım ona. Jack'in onu izleyebilmesini dilediğini de hatırlatırdım ona. Benim deneyimlerimde eşini kaybeden her eş, hayatlarının izlenmediği duygusundan yakınırlar. Irene Jack'in birçok kişisel eşyasını saklıyordu. Ne zaman kızı için bir doğum günü hediyesi alması gerekse, Jack'e ait bir hatıra için çekmeceleri karıştırırdı. Jack'in maddi hatıralarıyla o kadar çevrelenmişti ki, Irene'in Dickinson büyük umutlarındaki Bayan Havisham haline gelmesinden korkuyordum. Bayan Havisham düğünü sırasında sunağın önünde tek başına kalmıştı. Öylesine derin bir yasa girmişti ki, yıllarca bir kayıp ağı içinde yaşamış, gelinliğini hiç çıkarmamış ve düğün yemeği için hazırlanan masayı hiç temizlememişti. Bu yüzden terapi boyunca Irene'in başını geçmişten çevirmesi, hayata katılması, Jack'le olan bağlarını gevşetmesi için ısrar etmiştim. Bazı fotoğraflarını indir, evini yeniden dekore et, yeni bir yatak al, masasının çekmecelerini temizle, eşyalarını at. Yeni yerlere seyahat et, daha önce hiç yapmadığın şeyler yap, Jack hakkında bu kadar çok konuşmayı bırak. Ama benim mantık dediğim şeye Irene ihanet diyordu. Benim hayata yeniden katılmak dediğim şeye Irene aşkın aldatılması diyordu. Benim ölüden ayrılmak dediğim şeye Irene aşkının terk edilmesi diyordu. Ben onun gereksinim duyduğu rasyonalist olduğumu sanıyordum. O yasanın saflığını kirlettiğimi düşünüyordu. Ben onu yeniden hayata soktuğumu düşünüyordum. O Jack'e sırtını dönmesini istediğimi sanıyordu. Ben onu varoluşsal bir kahraman olarak üzere teşvik ettiğimi sanıyordum. O benim tribündeki güvenli koltuğumdan onun trajedisini seyreden halinden memnun bir seyirci olduğumu düşünüyordu. İnatçılığı beni hayrete düşünüyordu. Neden anlayamıyor diye merak ediyordum. Neden Jack'in gerçekten öldüğünü, bilincinin yok olduğunu anlayamıyordu. Bunun onun hatası olmadığını neden anlayamıyordu. Uğursuz birisi olmadığını, benim ya da sevdiği bir başka erkeğin ölümüne neden olmayacağını neden anlamıyordu. Sonsuza dek trajedi yaşayamayacağını neden anlayamıyordu. Alternatiften mutlu olup olmadığına hiç aldırmayan bir evrende yaşadığını kabul etmek çok korktuğu için eğri büğrü inançlara tutunduğunu neden anlamıyordu. Ve benim kalın kafalılığıma hayret ediyordu. İr neden anlamıyor? Neden benim cekâit anılarımı bozduğunu, mezarlık çamurunu içeri getirerek ve küreyi evde bırakarak yasamı kirlettiğini göremiyor? Neden yalnızca pencereden Jack'in mezarına bakmak istediğimi anlamıyor? Beni yüreğimden koparıp almaya çalışmasının beni deli ettiğini neden anlamıyor? Ona olan ihtiyacıma rağmen bazen ondan kaçmam, temiz hava almam gereken zamanlar olduğunu neden anlamıyor? Boğulduğumu, hayatımın enkazına sıkıca sarıldığımı ve onun sürekli olarak parmaklarımı açmaya çalıştığını neden anlamıyor? Jack'in benim sevgim onu zehirlediği için öldüğünü neden anlamıyor? O akşam seansı zihnimde tekrarlarken onlarca yıl önce gördüğüm bir hastam geldi aklıma. Ergenliği boyunca sürekli olarak hayır diyen babasıyla uzun acı bir mücadeleye saplanıp kalmıştı. Evden ilk kez ayrıldığında babası onu arabasıyla üniversiteye kadar bırakmış ve tipik bir şekilde yolun kenarındaki çirkin, çöp yığını haline gelmiş nehir hakkında humurdanarak yolculuğu mahvetmişti. Diğer taraftan kız, güzel bir kır manzarası, bozulmamış bir dere görmüştü. Yıllar sonra, babası öldükten sonra tesadüfen aynı yolculuğu yeniden yapmış ve yolun kenarında, iki kenarında iki dere olduğunu fark etmişti. Ama bu kez şoför bendim demişti üzüntüyle ve şoför koltuğundan gördüğüm nehir babamın tarif ettiği kadar çirkin ve kirliydi. Bu dersin bütün parçaları, Irene'le çıkmazım, Frost'un şiirini okumamdaki ısrarı, hastamın araba yolculuğu hikayesine ait anımsadıklarım oldukça öğretici olmuştu. Şaşırtıcı bir açıklıkla artık benim dinleme zamanımın geldiğini, kişisel görüşlerimi bir kenara bırakmam gerektiğini, kendi tarzımı ve bakış açımı hastalarıma dayatmaya son vermem gerektiğini anlamıştım. Ayrı'nın penceresinden dışarı bakma zamanı gelmişti. Ders 6. Hiçbir zaman çanların kimin için çaldığını anlamaya çalışma. Terapinin 4. yılı içinde bir gün Ayrin büyük bir çizim çantasıyla geldi. Çantayı yere koydu, yavaşça tokalarını açtı, içinden büyükçe bir tuval çıkardı. Görmemem için arkasını bana doğru tutuyordu. Sanat dersi aldığımı söylemiş miydim sana diye sordu tarzı olmayan şekilde şakacı bir tavırla. Hayır, ilk kez duyuyorum ama bu harika bir şey bence. Gerçekten de öyle düşünüyordum. Laf arasında söylemiş olmasına hiç alınmamıştım. Her terapist hastasının hayatındaki iyi şeyleri söylemeyi unutmasına alışıktır. Belki bu yalnızca bir yanlış anlamaydı.